Ayrım 17.
Sayfa 154. İlçe Seçim Kurulu Başkanınca onaylanan listede yazılı delegelerden oluşan birlik genel kurulunda, ilgili delegelerce kendi aralarından gizli oyla oda ve borsa konseylerinin üyeleri seçilir. Oda ve borsa konsey üyeleri de gizli oyla birlik yönetim kurulu üyelerini seçerler. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının organlarının seçimleri, yargıç güvencesi altında demokratik esaslara uygun olarak yapılmaktadır. 8. Bütçeleri bakımından kamu kuruluşları. Kamu kurum ve kuruluşları kendilerine uygulanan bütçe türleri bakımından da kümelendirilebilirler. Bunlar genel bütçeli, katma bütçeli, özel bütçeli, özerk bütçeli, fon bütçeli ve döner sermayeli kuruluşlardır. 1. Genel bütçe 228. 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu, Muhasebe-i Umumiye Kanunu, devlet bütçesi adı altında genel bütçe yöntemini düzenlemiştir. Madde 28-114. Yasaya göre devlet daire ve kurumlarının yıllık gelir ve giderlerinin tahminini gösteren ve bunların uygulanmasına izin veren yasadır. Madde 6. Bu tanımlama geçen devlet, yasama, yargı ve yürütme organları kapsamına giren kuruluşları içerir. Genel bütçeli kuruluşların ortak özelliği tümünün devlet tüzel kişiliği içinde erimiş olup ayrı tüzel kişiliklerinin bulunmaması, devletin mali usullerine ve yönetim hukukuna bağlı olmaları ve merkezden yönetim ilkesine göre örgütlenmiş olmalarıdır. Yönetim hukuku ve özellikle yönetim yapısı açısından genel bütçeli kuruluşlar deyimi, merkezi yönetimin tümünü kapsar. Hemen belirtelim ki teknik anlamda merkez yönetiminin dışında kalan bazı kuruluşlarda bütçe bakımından bu kavramın kapsamı için alınmıştır. Genel bütçeli kuruluşlar genel bütçe yasasının A cetvelinde gösterilmiştir. Bunlar 3 kümede toplanabilir. A. 1. kümede genel yönetimin üst kuruluşunu oluşturan Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar yer alır. B. 2. kümede genel yönetimin dışında kalan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sayıştay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı ve Yargıtay Başkanlığı yer alır. C. 3. kümede ise genel yönetim içi denen özel yetkilerle donatılmış Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı gibi kuruluşlar yer alır. 2. Katma bütçeli 229. Genel Muhasebe Kanunu'na göre harcamaları özel gelirlerle sağlanan ve genel bütçe dışında yönetilen bütçelere katma bütçe denir. Madde 115. Başka bir deyişle katma bütçeli kuruluşlar kendilerine yasayla özel gelir sağlanan ve bu gelirleri kendileri kullanabilen kuruluşlardır. Bunlar bağlı oldukları bakanın imzasıyla incelenmek üzere Maliye Bakanlığı'na verilir. Maliye Bakanlığı katma bütçeleri bir araya getirerek genel bütçeyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar. Madde 116-34. Katma bütçeli kuruluşların tümü aynı yapıya sahip değildir. Bir kurumun katma bütçeli bir kuruluş olabilmesi için kuruluş kanununda durumu açıkça belirtilmiş olmalıdır. Katma bütçeli kuruluşlar katma bütçeli idareler kanunu içinde tek tek yer almıştır. Bunlardan bazıları örnek olarak aşağıda sıralanmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, üniversiteler gibi. 3. Özel Bütçe 230. Genel Muhasebe Kanunu'na göre yerel gider ve gelirleri içeren bütçelere özel bütçe denir. Madde 115. Özel bütçenin diğerlerinden farkı belli yere ilişkin gelirlerin o yer için harcanması anlayışına dayanmasıdır. Bunun en belirgin örneği il özel yönetimiyle belediye bütçeleridir. 4. Özerk Bütçe 231. Genel Muhasebe Kanunu'nda özerk bütçe yer almamıştır. Özerk bütçeli kuruluşlara örnek olarak kamu iktisadi teşebbüsleri gösterilebilir. Bu kuruluşların bütçeleri Genel Muhasebe Kanunu'nun öngördüğü bütçe yöntemlerine uymaz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetiminden de geçmez. Bu kuruluşların Genel Muhasebe Kanunu'nun öngördüğü muhasebe kurallarına uyma zorunluluğu da yoktur. 5. Fonlar 232. Genel Muhasebe Kanunu'na, Sayıştay denetimine ve devlet ihale kurallarına bağlı olmayan, kendi kuruluş yasası dışında özel hukuk kurallarının uygulandığı fon bütçeli kuruluşlar da vardır. Fon bütçe dışında tutulan hesap anlamına gelir. Kimi durumlarda bir kamu kuruluşunun emrinde bir fon oluşturulur. Sermaye piyasası kurulunda olduğu gibi. Kimi durumlarda da herhangi bir kuruluşla ilgisi olmaksızın kurulan fonun kullanım amacıyla bağımsız bir örgüt kurulduğu da olmaktadır. Toplu konut ya da kamu ortaklığı başkanlıklarında olduğu gibi. Fon türü yönetim, Türk kamu yönetimine yabancı bir yöntem değildir. Bu alanda dikkati çeken durum, son yıllarda fon yönetimi içinde döndürülen kamu parasının bütçe içi gelirlere göre önemli bir yer tutmasıdır. Fon gelirleri ve fondan yapılan harcamalar meclisin denetimi dışındadır. 6. Döner sermaye 232 Taksim A. Döner sermaye yöntemi genel muhasebe kanununda öngörülmüştür. Buna göre genel ve katma bütçeli kuruluşlar içinde yönetilen sanayi ve ticari kurum ve kuruluşların ham madde ve malzeme satın alma bedelleriyle yine bu alanda kullanılacak uzman ve işçilerin ücretleri döner sermaye adıyla bütçelerine konan ödeneklerden karşılanır. Madde 49. Böylece genel ve katma bütçeli kuruluşlara bütçelerinden bir bölümünü döner sermaye olarak ayırma ve bu parayla ticari ve sanayi etkinliklerde bulunma olanağı sağlanmıştır. Kısaca belirtmek gerekirse, döner sermaye işletmeleri tüzel kişiliği olmayan yasanın verdiği izinle kurulan örgütlerdir. Döner sermaye işletmesinin gelirleri sermaye sınırına kadar ana paraya eklenir. Gelir fazlasıysa döner sermayenin bağlı olduğu kuruluşun bütçesine gelir yazılır. Döner sermaye saymanları, tahakkuk ve ita amirleri Sayıştay'ın denetimine tabidir. 3. Bölüm Kamu Görevlileri 1. Kamu Görevlileri ve Özellikleri Dipnot H.Ş. Adal Kamu Personel İdaresi 1968 A.H. Kalkandelen Personel Yönetimi 1972 C. Tutum Türkiye'de Memur Güvenliği 1972 C. Tutum Personel Yönetimi 1976 N. Tortop Personel Yönetimi 1992 A.Ş. Gözübüyük T.Tan İdari Hukuku Cilt 1 Genel Esaslar Turhan Kitabevi 1998 sayfa 571 233. Kamu yönetiminin insan öğesini oluşturanların hukuksal durumlarının incelenmesi, yönetime yetenekli kişilerin sağlanması ve bunların etkin bir biçimde kullanılması, personel yönetiminin olduğu kadar yönetim hukukunun da önemli sorunlarıdır. Çağdaş devletlerde nüfusa oranla kamu kesiminde çalışanlarda büyük ölçüde bir artış göze çarpmaktadır. Devlet görevlerindeki değişme, kamu hizmetlerinin genişlemesine ve kamu kesiminde çalışanların artmasına neden olmuştur. Kamu görevlilerinin sayısında başka ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de açık bir artış eğilimi göze çarpmaktadır. Kamu yönetiminin başarısı, kamu hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesi, hem nicelik hem nitelik yönünden yeterli kişilerin kullanılmasına bağlıdır. 1. Kamu görevlileri kavramı 234. Kamu yönetiminin insan öğesine kamu görevlileri denir. Genellikle kamu görevlilerine kamu personeli de denilmektedir. 1961 ve 1982 anayasalarında da kamu hizmeti görevlileri deyimi, kamu görevlileri anlamında kullanılmıştır. Kamu görevlileri deyimi çoğu kez biri dar, diğeri geniş olmak üzere iki anlamda kullanılır. İster dar anlamda, ister geniş anlamda olsun, birinin kamu görevlisi olabilmesi için kamu kesimindeki bir örgüte bağlı olarak çalışması gerekir. Kamu hizmeti gören herkes kamu görevlisi değildir. Örneğin avukat kamu hizmeti görür. Kamu hizmeti gören avukatın kamu görevlisi olabilmesi için bir kamu kurumuna bağlı olarak çalışması gerekir. Serbest çalışan bir avukat kamu görevlisi değildir. A. Geniş anlamda kamu görevlileri. Kamu görevlileri deyimi geniş anlamda kullanıldığında, kamu kesiminde görev yapan, hukuksal durumları birbirinden farklı olan tüm görevlileri içine alır. Geniş anlamda kamu görevlileri deyimi içine kamu kesiminde çalışan herkes girer. B. Dar anlamda kamu görevlileri. Dar anlamda kamu görevlileri deyimi, anayasanın 128. maddesinde belirtildiği gibi, kamu kurum ve kuruluşlarının genel idari esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yürüten kişileri kapsar. Bunlar devlet memurlarıyla diğer kamu görevlileridir. Diğer kamu görevlileri deyimi 1982 anayasası ile hukukumuza girmiştir. Bunlar da memurlar gibi genel idari esaslarına göre kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yürüten görevlilerdir. Bunların da memurlar gibi nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hak ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Memurların dışında kalan diğer kamu görevlileri kapsamına hakim ve savcılar, askerler, üniversite öğretim üyeleri gibi ayrı personel rejimine tabi olan kamu görevlileri girmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse, diğer kamu görevlilerinin de idari hukuku esaslarına göre çalıştırılmaları gerekmektedir. devletin siyasal yapısını oluşturan görevlilerle özel hukuka tabi olan ve kamu kesiminde çalışanlar dar anlamda kamu görevlileri deyiminin dışında kalırlar. 2. Kamu görevlilerinin çeşitleri ve kümelendirilmesi. 235. Devlet Memurları Kanunu'na göre kamu görevlileri, Devlet Memurları Kanunu kendi uygulama alanı içinde olan kamu kesiminde çalışan görevlileri 4 kümede toplamıştır. Bunlar memurlar, sözleşmeliler, geçici görevliler ve işçilerdir. Devlet Memurları Kanunu'nun uygulandığı kurumlarda bu 4 tür kamu görevlisinin dışında kamu görevlileri kullanılamaz. Devletin Memurları Kanunu'ndan önce kamu görevlileri memur ve hizmetli olmak üzere 2 ana kümede toplanıyordu. Bunlardan başka, kamu kurumlarında işçiler, gündelikli teknik personel, sözleşmeli personel gibi çeşitli adlar altında kamu görevlileri de kullanılıyordu. Devlet Memurları Kanunu, bu karışık duruma son vererek, kamu kesiminde çalışanları yukarıda değinildiği gibi 4 kümede toplamıştır. Madde 4. A. Memurlar. Kamu görevlilerinin ağırlık noktasını memurlar oluşturur. Bunlar kamu kuruluşlarının yönetim hukukunca düzenlenen asli ve sürekli görevlerini yürüten kimselerdir. Bunların durumları ayrıntılı bir biçimde bu bölümde ele alınacaktır. B. Sözleşmeliler. Kamu kuruluşlarında sözleşmeli denilen görevliler de çalıştırılmaktadır. Sözleşmeliler ancak bir meslek bilgisine ve uzmanlığa gerek gösteren, zorunlu ve istisnai hallerde geçici veya istisnai olarak devamlı çalıştırılan görevlilerdir. Bir kurumun sözleşmeli personel çalıştırması izne bağlıdır. Sözleşmeli personel çalıştırabilmek için Devlet Personel Başkanlığı'nın ve Maliye Bakanlığı'nın görüşüne ve Bakanlar Kurulu'nun kararına gerek vardır. Bunlara ödenecek ücretlerin üst sınırı Bakanlar Kurulu'nca saptanır. Bunların dışında bazı kurumlarda ve bazı görevlerde sözleşmeli personel çalıştırma yolu da yasalarda öngörülmüştür. Örneğin Devlet Planlama Müsteşarlığı'nda üst düzey yöneticiler dahil olmak üzere gerek görüldüğünde kadro karşılık gösterilmek kaydıyla Devlet Memurları Kanunu'nun sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırabilir. C. Geçici görevliler. Geçici görevliler bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde sözleşmeyle çalıştırılan ve işçi sayılmayan görevlilerdir. Geçici görevli çalıştırılacak görevler, çalıştırılacak görevli sayısı ve ücretleri Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca saptanır. D. İşçiler. Kamu kuruluşlarının çalıştırdığı görevliler arasında işçiler de yer alır. Karayolları, devlet su işleri gibi kamu kuruluşları çok sayıda işçi çalıştırırlar. Bunlara özel hukuk kuralları uygulanır. Devlet Memurları Kanunu uygulanmaz. Böylece Devlet Memurları Kanunu kamu kuruluşlarında da özel kesim kuruluşlarındaki gibi işçi çalıştırılabileceğini ve kamu kuruluşlarında çalıştırılan işçiler için ayrı bir düzenlemeye gerek olmadığı ilkesini benimsemiştir. 236. Kamu görevlilerinin çeşitli açılardan kümelendirilmesi. Kamu görevlileri çeşitli açılardan kümelendirilebilir. Burada kamu görevlileri hizmete alınma, ücret durumu, hizmette kalış süresi, asli veya yardımcı olma, uygulanan hukuk dalları açılarından kümelendirilecek ve bu yol ile kamu görevlilerinin özelliklerine değinilecektir. A. Hizmete alınmaları yönünden. Kamu görevlileri hizmete alınmaları yönünden iki ana kümeye ayrılır. Bunlardan bir kümeyi kendi istekleriyle, hizmete alınanlar, diğer kümeyde istekli olup olmadıklarına bakılmaksızın zorla hizmete alınanlar oluşturur. Normal olarak kamu görevlileri hizmete kendi istekleri üzerine alınırlar. Bunlar daha çok sivil hizmetlerde çalışan görevlilerdir. Bunların hizmete alınabilmeleri için kendilerinin istekli olmaları gerekir. Buna karşılık bazı kamu görevlileri hizmete zorla alınırlar. Bunlara ödevliler denir. Bu çeşit görevlilere daha çok askerlik alanında rastlanır. Sivil hizmetlerde de ödevliler kullanılabilir, orman yangınlarında olduğu gibi. B. Ücret yönünden. Kamu görevlileri ücret yönünden iki kümeye ayrılır. Bunlardan bir kümeyi ücret karşılığı çalışanlar, diğer kümeyi ücretsiz çalışanlar oluşturur. Genel olarak kamu görevlilerine gördükleri hizmetlerden dolayı bir ücret ödenir. Bu alanda ana kural, ücret karşılığı iş yaptırmadır. Buna karşılık bazı kamu görevlileri için herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Bunlar arasında bazı ödevlilerle seçimli iş başına gelen bazı görevliler yer alır. C. Hizmet süreleri yönünden. Kamu görevlileri hizmet süreleri yönünden sürekli ve geçici olmak üzere ikiye ayrılır. Genel olarak seçimli iş başına gelenlerin, ödevlilerin görevleri belli bir süreyle sınırlandırılmıştır. Bu sürenin veya hizmetin sona ermesiyle bunların görevleri de biter. Örneğin fakülte dekanı belli bir süre için göreve getirilir. Sürenin sona ermesi üzerine dekanlık görevi de sona erer. Buna karşılık, kamu görevlilerinin büyük bir bölümü memurlarda olduğu gibi sürekli olarak göreve alınırlar. Normal düzen bu sonuncuların durumudur. D. Asli ve yardımcı olma yönünden. Kamu görevlileri hizmetin asli ve yardımcı elemanı olma yönünden de ikiye ayrılır. Bugün dürülükte olmayan memurin kanununa göre bunlardan birincisine memurlar, ikincisine hizmetliler örnek olarak gösterilir. Devlet memurları kanunu da esas itibariyle asli ve yardımcı hizmet ayrımını benimsemiş fakat her iki çeşit hizmetin memurlar eliyle yürütülmesini öngörmüştür. E. Uygulanan hukuk dalları yönünden. Kamu kesiminde çalışan görevliler uygulanan hukuk dalları yönünden iki kümede toplanabilir. Kamu görevlilerinin önemli bir bölümüne memurlarda olduğu gibi yönetim hukuku kuralları uygulanır. Kamu kesiminde çalışanların bir bölümüne de işçilerde olduğu gibi özel hukuku kuralları uygulanır. Bir kamu görevlisine hangi hukuk dalının uygulanacağını kural olarak yasa belirler. Bu konuda bir açıklık bulunmadığı takdirde kamu görevlisine uygulanacak hukuk dalını saptamak için kuruma uygulanan hukuk dalının bilinmesi gerekir. İlki olarak kamu görevlilerine kuruma uygulanan hukuk dalı uygulanır. Eğer kuruma özel hukuk kuralları uygulanıyorsa, kurumda çalışan görevlilere de aksine bir düzenleme yoksa özel hukuk kuralları uygulanır. Eğer kuruma kamu hukuku kuralları uygulanıyorsa, aksine bir düzenleme yoksa kurumda çalışan görevlilere de kamu hukuku kuralları uygulanır. Kamu görevlilerine uygulanacak hukuk dalının bilinmesinde, kamu görevlileriyle yönetim arasında çıkacak uyuşmazlıkların hangi yargı düzeninde giderileceğini saptama yönünden de yarar vardır. 2. Devlet memurluğu 1. Memur tanımlamaları 237. Hukukumuzda çeşitli memur tanımlamalarına rastlanır. Anayasa Devlet Memurları Kanunu, Türk Ceza Kanunu kendi yönlerinden memuru tanımlamışlardır. Bunlar içinde en geniş kapsamlı tanımlama, Türk Ceza Kanunu tarafından yapılmış olanıdır. Anayasa ve Devlet Memurları Kanunu tarafından yapılan memur tanımlaması daha dar kapsamlıdır. 238. Anayasaya göre memur 1961 Anayasası'nın 117. maddesinde devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idari esaslarına göre yürütmekle görevli olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar eliyle görülür kuralı yer almıştır. 1982 Anayasası bu kuralda değişiklik yaparak devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idari esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür kuralını getirmiştir. Madde 128. Bu kuralda dikkati çeken nokta, genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevler, memurlar dışında diğer kamu görevlileri eliyle de yürütülebileceği hususudur. Anayasanın hangi tür hizmetlerin memurlar eliyle görüleceğini belirtirken, kamu iktisadi teşebbüslerinden de söz etmiş olması, kamu iktisadi teşebbüslerinin hem gereklerine hem de yapısına ters düşmektedir. Bu uygulamada zorlamalara neden olacak bir düzenlemedir. 239. Devlet Memurları Kanunu'na göre memur. Devlet Memurları Kanunu'nda devlet memuru şöyle tanımlanmıştır. Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idari esaslarına göre yürütülen, asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler memurdur. Madde 4. Bunlara Devlet Memurları Kanunu kuralları uygulanır. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı üzere devlet memuru olmanın özellikleri şöyle sıralanabilir. A. Memurlar devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinde görev yaparlar. B. Memurlar genel idari esaslarına göre yürütülmesi gereken kamu hizmetlerini yürütürler. C. Memurların gördükleri görevler asli ve sürekli görevlerdir. Devlet Memurları Kanunu gereksiz olarak memur kavramını genişletmiş, devamlı yardımcı hizmetlerinde memurlar eliyle görülmesi yolunu benimsemiştir. 240. Ceza Kanunu'na göre memur. Ceza Kanunu'nun 279. maddesinde devamlı veya muvakkat, ücretsiz veya ücretli, ihtiyari veya mecburi olarak teşrii, idari veya adli bir amme vazifesi gören kimseler memur sayılır. Burada memur deyimi kullanılmış olmasına karşın Ceza Kanunu bu maddesinde memuru değil geniş anlamda kamu görevlilerini tanımlamıştır. 240 Taksim A. Askeri Ceza Kanunu'na göre memur. 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'na göre memur bir askeri vazifeyi yapmakla yükümlü olan kimsedir. 2. Memurluk mesleği. 241. Memurluk mesleğinin özellikleri. Dipnot. S. Güran, Memur Hukukunda Kayırma ve Liyakat Sistemleri, İstanbul 1980. Türk kamu yönetiminde memurluk bir meslek olarak kabul edilmiştir. Bireyler bilgi ve yeteneklerine göre belli bir düzeyde memurluk mesleğine girerler. Memurlar kamu hizmetini sürekli çalışarak ve hizmet içinde yetişerek yürütürler. Hizmet sürelerine ve becerilerine göre memurluk mesleğinde ilerlerler. Devlet Memurları Kanunu devlet memurluğuna girmede ve yükselmede yeteneği esas almıştır. Madde 3. Başka bir deyişle liyakat sistemini benimsemiştir. Kamu görevlerinin iyi bir biçimde görülmesi görevlilerin yetenekli olmalarına bağlıdır. Liyakat sistemi kamu hizmetlerine alınmada ve yükselmede kayırıcılığı, kamu görevlileri arasında partizanlığı önleyen, kamu görevlilerinin tarafsız olmalarını sağlayan bir sistemdir. Memurluğun meslek olarak kabul edildiği ülkelerde ve ülkemizde kamu gücünü elinde bulunduran siyasal parti veya partilerle kamu görevlileri arasında bir bağ yoktur. İzlenen politika ne olursa olsun kamu görevlileri görevlerinde kalırlar. Önceden nesnel olarak düzenlenmiş olan kurallara uygun olarak memurluk mesleğini sürdürürler. Memurluk hükümete ve onu oluşturan siyasal parti veya partilere bağlı bir hizmet değildir. Kamu gücünü elinde bulunduran partinin değişmesi, memurların da değişmesini gerektirmez. Memurluğun bir meslek olarak kabul edilmesi, memurların tarafsız olmasını, siyasal partilere girmesinin yasaklanması gibi bazı koşulların sağlanmasını gerektirir. Devlet Memurları Kanunu bu alanda gereken hukuksal düzenlemeleri yapmıştır. Hukuksal düzenleme ne kadar iyi olursa olsun, uygulamada sistem yozlaştırılmaktadır. Siyasal ve toplumsal yaşamdaki karışıklıklar, devlet memurları üzerinde de etkisini göstermekte ve siyasal güçler devlet memurluğunu liyakat sisteminden uzaklaştırarak kayırıcılığa itmektedir. 242. Memurluk mesleğinin düzenlenmesi. Memurluğun bir meslek olarak benimsenmesi, memurların yönetim karşısında durumlarının hukuk kurallarıyla düzenlenmesini gerekli kılmıştır. Anayasaya göre memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Memurların durumlarının tüm yönlerinin yasayla ve ayrıntılı bir biçimde düzenlenmesi gerekmez. Anayasanın açıkça belirttiği konuların, öze ilişkin yönlerinin yasayla saptanması, bunların dışında kalan konuların yönetsel metinlerle düzenlenmesi yoluna gidilebilir. Örneğin, Devlet Memurları Kanunu'na göre sicil raporu vermeye yetkili üsler, kurumların çıkaracakları yönetmeliklerle belirlenir. Madde 112. Devlet Memurları Kanunu birçok konuların düzenlenmesini yönetmelikleri bırakmakla anayasanın koyduğu sınırları aşma eğilimi göstermiştir. Devlet Memurları Kanunu'ndan önce memurların durumları çeşitli yasalarla düzenlenmişti. Örneğin Memurin Kanunu, Bayem Kanunu, Maaş Kanunu gibi. Devlet Memurları Kanunu bu dağınık sisteme son vermiş, memurlarla ilgili kuralları bir yasa içinde, Devlet Memurları Kanunu içinde toplamaya çalışmıştır. 243. Kadro yönünden düzenleme. Kamu kurumlarının kullanacakları görevliler, hem sayı hem de nitelikleri yönünden yasama organının denetimi altındadır. Bir kurumun kullanacağı kamu görevlilerinin sayısı kadroyla belli olur. Kadro yalnız sayıyı göstermekle kalmaz, aynı zamanda ne nitelikte kamu görevlisi kullanılabileceğini de gösterir. Genellikle kadro iki yoldan saptanır. Genel ve katma bütçeli kuruluşların kadroları yasayla, yönetsel bütçenin uygulandığı kuruluşların kadroları ise yönetsel kararlarla belirtilmektedir. 244. Düzenlemeyi yürütecek kuruluş. Kamu görevlilerinin merkezi bir kurul tarafından yönetilmesini sağlamak amacıyla 1960 yılında çıkarılan 160 sayılı yasayla Devlet Personel Dairesi kurulmuştur. Bu kuruluş 1984 yılında yeniden düzenlenmiş, Devlet Personel Başkanlığı adını almıştır. Kanun hükmünde kararname 217-86-1984 Başbakan'a bağlı bu kuruluş, kamu hizmetlerinin düzenli, hızlı, etkin ve ekonomik şekilde yürütülebilmesi için devlet personel rejiminin temel ilke ve politikasının saptanması, kamu görevlilerinin tabi olacakları personel rejimlerinin düzenlenmesi, çeşitli personel rejimleri arasında uyum sağlanması gibi görevleri yürütmekte ve kamu görevlileriyle ilgili konularda hükümete yardımcı olmaktır. Başbakan bu teşkilatın yönetimle ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı veya Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. 3. Memurların sınıflandırılması.